Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda Casper'ın Nirvana F serisi incelik ve hafiflik odaklı dizüstüsü F700'ü inceliyoruz. Casper'ın 2017 versiyonu Nirvana F600 ve F700 serisi dizüstüleri Türkiye pazarındaki segmenti ve fiyatı rakipleri arasında en ince ve en hafif dizüstülerden. Daha kutusundan çıkarır çıkarmaz nereyi hedeflediği kendini belli ediyor. Stil, dizayn ve performans kelimeleriyle bezenmiş sade ama şık kutusundan dizüstünün kendisi toplamda 2,5 metre kablosuyla 15.6 inç dizüstüler için hafif ve küçük adaptörü, zira 73.8 watt kapasiteli bir adaptör bu ve alışılageldik dokümantasyonlar çıkıyor. Dizüstü 2 yıl garantili. Dizüstünün kapağı ve klavye bölgesinin rengini belirleyen altın ve gri olmak üzere 2 renk seçeneği var. Elimizdeki altın renkli olanı. Tamamı plastik dizüstünün 37.9 cm eninde, 24.9 cm uzunluğundaki kasası, 2.2 cm kalınlığında ve 2 kilogram ağırlığında. Fiyatı ve segmenti rakipleri arasında kalınlık, incelik desek daha doğru olur, incelik ağırlık başarımında tepeye oynuyor. Casper'dan özellikle beklediğim bir hamle değildi ama tebrik etmek gerek. Sırt veya el çantası olsun, taşıması hayli kolay. Sırtı mat, çok hafif altın rengi plastikten, üzerine noktacıklar işlenmiş. Hoş bir görünüme sahip, hafif de olsa bir metal hissi var. Parmak izlerini ise pek göstermiyor, esneme payı için normal diyebilirim. Altı mat siyah, kumlu bir yüzey, hava aldığı ızgaraların yeri itibarıyla dizinizin üstündeyken biraz dikkat etmek gerek. Böylesi kompakt bir dizüstü için açması aşırı kolay, vidaları söküp kapağı tırnaklardan ayırmak için çok az güç uygulamanız yeterli. İlk etapta CPU ve GPU'yu soğutan alüminyum blok ve bakır borular hayli zayıf görünüyor. Blower bir fanla soğutulmuşlar. Değiştirilebilir RAM'ler, M.2 SATA formunda SSD, 2,5 inç HDD, disk sürücüsü ve batarya. Açıkçası disk sürücüsüne yer verileceğine çok daha büyük bir batarya koyulabilirmiş, zira 13.3 inçlik F300 ile neredeyse aynı kapasitede bir bataryaya sahip F700. Gel gelelim giriş çıkışlara. Solda ilk olarak RJ45 ve HDMI 1.4 portunu görüyoruz. Full HD 60 Hz'e kadar çıkış alabiliyorsunuz. Sonrasında 2 birinci nesil USB 3.1 portu ve 98 desibel dinamik aralığa sahip Realtek ALC-269 ile desteklenmiş 3.5 inçlik kulaklık çıkışını görüyoruz. Kulak içi ve kulak üstü kulaklıklarımı detay ve güç anlamında iyi besleyebildi. Devamında da bir kart okuyucu var. Sağda güç girişi ki adaptörün ucu açılı, aradığım detaylardan biri bu ve DVD okuyucu yazıcısı var. Şahsen disk okuyucu, hani tekne batacağı vakit ilk atılacak şeyler olur ya, o misal özel ihtiyaçlar olmadığı sürece artık ne masa üstünde ne de diz üstünde yer almalı diye düşünüyorum. Burada bir USB 2.0 portu olduğunu da unutmadan ekleyelim. Kapağını açalım, menteşeleri gayet ideal sertlikte, tek elle ne kadar hızlı açarsanız açın yalpalamıyor. Şahsi kriterim için artı 1 puan verdim. Altında mat siyah renkli kademeli beyaz detay aydınlatmalı ve numerikli çiklet bir klavye var. Aydınlatma 4 kademeli, loş veya karanlık ortamlarda görevini ifa ediyor. Yalnız F tuşlarının üzerindeki fonksiyonlar aydınlatılmamış. Karanlık derken bu tuşları ezbere kullanmanız gerek. Tuşların hissiyatı ve geri dönütleri keyifli, basması kolay. Aynı zamanda da bir çevirmen olarak uzun maratonlarda beni yormadı açıkçası. Klikli değil de tok bir ses profili var. Bir kütüphanede veya bir toplantıda kimseyi rahatsız etmez mesela. Klavyenin üstünde equalizer'ı andıran tarzda ızgaralar ki arkalarında 2+0 kurulumunda hoparlörler ve sağ üstte açma kapama butonu var. Touchpad gayet tepkisel ve kontrollü. Parmağımın üzerindeki akıcılığı tıklarken hedef kaçırmayışı, tıklarının hayli yüzeyde ve büyük bir kısmında basmasının kolay olması derken MacBook Pro'mdaki touchpad'den sonra Windows'lu dizüstülerde deneyimlediğim belki de en iyi touchpad'lerden biri olmuş. Günlük kullanımda ayrıca bir fare ihtiyacı hissetmedim. Konumu biraz solda gelebilir. Yalnız avucunuzu algılamayacak şekilde özelleştirilmiş, hoş bir detay. Klavye etrafı ve bilek bölgesindeki esneme payı gayet minimal. Aşınmaya, soyulmaya ne kadar dayanıklı açıkçası pek kestiremedim. 15.6 inç boyutunda LG üretimi Full HD çözünürlükte LCD ekran. Çerçeveleri için ince veya kalın diyemem ama rahatsız olunacak bir manzara yok, ondan eminim. Üste 1 megapiksel çözünürlüğünde webcam, alta da Casper logosu konumlandırılmış. Renkler olması gerektiği gibi abartılı tonlarla karşılaşmıyorsunuz. Beyazlar çok çok hafif sarıya kaçık, siyahlar izleme deneyimini keyifli kılacak kadar derin. Ekranın tepki süresi sözüm ona bazı oyuncu dizüstülerinden bile iyi. Overwatch gibi yüksek tempolu oyunlarda gözünüz rahat ediyor. Maksimum ışığı ortalama seviyede, pek yansımayan ekran aydınlık ortamlarda görünürlük anlamında yeterli. Bakış açıları gayet iyi, renk sapması önemsenmeyecek kadar az. Ekrana güç veren donanımlara gelelim. İşlemcisi Intel'in 7. nesil Kaby Lake enerji tasarrufu odaklı i7-7500U'su. 14 nanometre mimarili ve 15 watt TDP'li işlemci çift çekirdek ve 4 izleye sahip. 4 MB 3. seviye ön bellekle geliyor. Baz olarak 2.7 turbo ile tek değil 2 çekirdek içinde 3.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ekran kartı tarafında bir önceki nesilden Nvidia GTX 950M var. 28 nanometre Maxwell mimarili GPU, 16 ROP ve 49 ünitesiyle geliyor. Samsung üretimi 4 GB GDDR5 belleğiyle 128 bit veri yolunda 80.2 GB bölü saniye bant genişliği sunulmuş. GPU baz olarak 915 Boost ile 928 MHz'de çalışıyor. Bu ikilinin oyun performansı ne durumda peki? Rise of the Tomb Raider testinde DirectX 12 ve 1366x768 çözünürlükte 41 kare saniye elde ettim. Oynanabilir düzeyde bir performansı var. 4 Rally'de Full HD çözünürlük ve High Detay ayarında 41, çözünürlüğü 1366x768'e çektiğimde 52 kare saniye skor aldım. Shadow of Mordor'un optimizasyonuna güvenerek Full HD çözünürlük ve High Detay ayarı ve kenar yumuşatma açık halde 31 kare saniye elde ettim. 1366x768'de ise 47 kare saniye ile daha oynanabilir hale geldi. Far Cry Primal'da Full HD ve High Detay'da 22, çözünürlüğü düşürdüğümde 37 kare saniye ile oynanabilirlik sınırını geçtim. Hitman'de DirectX 12 ve Full HD çözünürlükte 28, yine çözünürlüğü düşürünce 40 kare saniye yakaladım. Witcher 3'de HairWorks ayarları kapalı olmak üzere 1366x768'de medium detay ayarlarında 39 kare saniye tutturdum. Popülerliğini yitirmeyen optimizasyonu güçlü GTA 5, 1366x768'de tüm detay ayarları en düşük halde 114, Full HD'ye çekince 85, Full HD High Detay'da 57 kare saniye elde ettim. Tabi gölge ve tüm kenar yumuşatma detaylarının kapalı olduğunu vurgulamam gerek. Ve Overwatch, benim de sürekli oynadığım popüler rekabetçi oyunlardan biri. 1366x768 çözünürlükte minimum 39, maksimum 109 ve ortalama 67 kare saniye elde ettim. Minimum ve maksimum değerler arasında 70 kare saniye fark var. Sebebi ise işlemcinin yüksek kare saniyede ekran kartını dar boğaza sokması, ekran kartına yetişememesi. İşlemci kullanımı sık sık %100'e dayanıyor. Aslında sorunun önemli bir kısmı ısıyla alakalı, ona da değineceğiz ama mesela Overwatch'ta VSync açtığınızda işlemciye o kadar yük binmediğinden dar boğazdan kaynaklanan anlık yavaşlamalar giderilmiş oluyor. League of Legends ve CSGO gibi sistem ihtiyacı çok yüksek olmayıp yüksek kare saniye görebileceğiniz oyunlarda da aynı şekilde sorunu çözüyor. DirectX 12 tabanlı 3D Mark Timespy testinden ise 971 puan aldı, kıyas için kullanabilirsiniz bu skoru. Crucial Mark'a 2x8 şeklinde 16 GB DDR4, 2133 MHz RAM, Samsung CM871 128 GB M.2 SATA SSD ve 1 TB Toshiba 5400 RPM HDD. 16 GB RAM dizüstünün genel konfigürasyonu için fazla açıkçası. Segmentinde fiyatını bir üste taşıyıp rekabet gücünü ufak da olsa kırıyor. SSD'ye asla hayır demem. 500 MB bölü saniye civarı okuma ve 130 MB bölü saniye civarı yazma hızına sahip. Yazma hızı evet yüksek değil, lakin genel kullanım deneyiminde okuma hızı daha belirleyici. Windows saniyeler içerisinde açılıyor. Adobe Premiere gibi üretkenlik yazılımlarında rahat rahat çalışabiliyorsunuz. HDD 115 MB bölü saniye civarı okuma ve yazma hızıyla geliyor. Hızı orta üst bir yerlerde. Önemli olanı sessiz olması, ki gerçekten sessiz, tıkırtı çıtırtı yok. Multimedya içeriklerin önemli ayaklarından ses deneyimi. 2+0 kurulumundaki hoparlörlerin maksimum sesi bulunduğunuz odayı doldurur. Distorsiyon oluşmuyor. Detay gücü ve netliği zayıf. Sesler cılız ve tok seslerden mahrum. Dolby Audio ile yazılımsal olarak desteklenmişler. Sesin içeriğine göre nispeten artısı var. Özellikle maksimum sesi en nihayetinde bir equalizer ayarıyla arttırmış oluyor. Hoparlörler genel olarak dizi film izlerken, oyun oynarken işinizi görür. Ama müzik keyfi için yeterli değiller. İnce bir kasada i7-7500'u tamam ama GTX 950M ile bir araya gelince termal başarımı nasıl peki? Zira böyle ince bir kasada pek gördüğümüz bir kombinasyon değil. İşlemci tam yük altında 97 dereceye kadar ulaşabiliyor. Yüksek stres altında doğal olarak turbo hızının altına iniyor. Lakin sık sık çekirdeklerden biri veya ikisi birden 400 MHz'e kadar düşebiliyor. Haliyle mesela oyun 40-50 kare saniye ile oynasa bile her zaman akıcı bir deneyim elde edemiyorsunuz. Sadece CPU'nun veya GPU'nun tek başına yük altında olduğu senaryolarda herhangi bir problem yok. Mesela Premiere'de güzel çalışabildim, bunu ekleyelim. GPU ise kıyasla daha iyi, maksimum 89 dereceye ulaştı. Bu esnada fanların sesi kabul edilebilir düzeyde kaldı. Günlük kullanımda ise duyulmayacak kadar düşük devirle çalışıyor zaten. Tam yük altındaki bir düstüden öyle çok ısınmamasını veya sessiz kalmasını beklemek pek doğru değil zaten. Hele ki kasa böyle inceyken. 4090 mAh 45 Wh batarya kasa için küçük kalmış. Zira 13.3 inçlik F300'de de benzer kapasitede bir batarya var. Disk sürücüsü hiç olmamalıydı belki de. Peki bataryanın performansı ne durumda? Wi-Fi ile internete bağlı halde %50 ekran ışığı, %50 ses ayarıyla internette surf, yazı ve mail takibi gibi hafif bir kullanımla 5,5-6 saat kullanabildim dizüstüyü. Yoğun bir iş gününü kurtarmayabilir ama çoğu zaman da adaptörü aratmıyor. Bekleme durumundaki tüketimi de normal. Wi-Fi kapalı halde aynı şartlarda 720p video izlediğimde ise 7 saat civarı ekran süresi elde ettim. Durum böyle olunca demek batarya biraz daha büyük olsa 10 saati görürdü herhalde demeden edemedim. Adaptörden normalde pek bahsetmem ancak F700'ün 73.8 Watt'lık adaptörü sınırlarda geziyor. Yüklü gelen güç yönetimi yazılımında anlık 90 Watt tüketimi gördüm. Durum böyle olunca adaptör ciddi ısınıyor. Realtek RTL 8723B802.11 standartındaki Wi-Fi modülünün çekim gücü iyi. Bağlantısı stabil, bağlanırken inat etmiyor, bunu da not edelim. Casper Nirvana F700'ün malzeme kalitesi ve hissiyatı için rakiplerinden olumlu ya da olumsuz çok farklı bir şey söyleyemem. Lakin inceliği, hafifliği, toplamda da taşınabilirliğiyle fiyat segmentinde tepe oynamış. Amacına ulaşmış kesinlikle. Tepki süresi düşük, bakış açıları, genel başarımı iyi ekranı, dönütleri, basma sertliği ideal, aydınlatmalı klavyesi, son zamanlarda Windows'lu dizüstüler arasındaki en iyi deneyimi sunan touchpad'i olsun, kullanım süresi olsun, günlük kullanım senaryolarında hoparlörü hariç beni gayet memnun etti. 128 GB SSD'ye hiçbir itirazım yok. Lakin 16 GB RAM segmenti için ve GTX 950M'de böylesi ince bir kasa için biraz fazla kaçmış. İşlemcinin termal ve frekans karakteristiğinden de gördüğümüz üzere termal bütçe fazla zorlanmış. Aynı kasada 940MX ve 256 GB SSD'li 500 lira civarı daha ucuz F600 daha dengeli bir seçim olur diye düşünüyorum. Bu arada F700'ün elimizdeki sürümünün ki SSD'li ve SSD'siz versiyonu var. Fiyatı Casper'ın çevrimiçi mağazasında 3999 lira. Piyasada 3750 lira civarında. Açıkçası bu fiyat segmentinde evet bu kadar ince ve hafif, taşınısı 16 GB RAM ve SSD'li bir bütün olarak mevcut dizüstü sayısı bir elin parmakları kadar bile değil. Ama bu sefer de benzer fiyata 4 çekirdekli, hatta cihazına göre GTX 1050'li performans odaklı cihazlar bulunabiliyor. Tabi orada odak, kullanım amacı ve şekli gibi keskin farklar var. Uzun lafın kısası, Casper F serisi incelik, hafiflik ve taşınabilirlikte segmentinde global markalar arasında Türkiye pazarında ciddi söz sahibi, günlük kullanımı keyifli ve başarılı bir seri olmuş. 940MX ve 256 GB SSD'li F600'ün yanı sıra özellikle şahsen sevdiğim formdaki 13.3 inç ekranlı F300 tavsiye edebileceğim cihazlar. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.